אנחנו קוראים מספר תלמוד עשר הספירות.
Sevgili dostlar, 10 sefirot çalışmasından okuyacağız. Birinci cilt, ikinci kısım. İbranice metinde 39. sayfadayız. Kap.tv'den sorularınızı sorabilirsiniz. Sevgili dostlar, seçilmiş sorularınız ders esnasında cevaplandırılacaktır. Birinci cilt, ikinci kısım. Sevgili dostlar, 10 sefirot çalışması. Ari'nin kelimeleri, dördüncü kısım.
Or en sof, makif, umashpia, el aigul, merahok.
En sof, ışığı. Çevreler ve igulu etkiler. En sof tüm kenarlarıyla sarar. Çünkü o da bir çember onun etrafında ve ondan uzak. Çünkü en sof aydınlanmasına sahip olmalı. Yaratılan varlık ki bu çizgiye sahip olsun tek başına. Eğer bu ışık tüm etrafını sararsa, o zaman bu yaratılan varlıklar Yaradan'ın derecesinde olur. Herhangi bir sınır ve ölçü olmadan. Ve en sof onu tüm kenarlarından sarar. Çünkü onun kendisi de bir çemberdir. Ama ondan uzaktır. Rav. Şimdi burada kısıtlamanın ötesinde konuşuyor. Yani en sof ışığı burada igulden ayrılıyor büyük ihtimalle. Çünkü en sof aydınlanmasına sahip olmalı yaratılan varlık ki bu çizgide sadece. Eğer tüm ışık etrafını sararsa yaratılan varlığın, o zaman Yaradan'ın derecesinde olur herhangi bir sınır ve ölçü olmadan. Rav, yani Simsum'dan sonra en sof ışığı igule geliyor ve sadece çizgi vasıtasıyla kendine mesafe koyuyor. O zaman onun doldurduğu igul ışıktan farklı oluyor. Eğer ışık igulü kan vasıtasıyla, yani çizgi vasıtasıyla doldurmasaydı, o zaman kendi gibi eşit olurdu. O yüzden igul ve ışık arasındaki fark oluşuyor. Devam et. 40. kısım altta. En sof onun tüm kenarlarından sarar. İki tür ışığı ayrımını yaparız her sefirada. Or pinimi ve or makif. İçsel ışık ve saran ışık. Çünkü sefiranın içinde kıyafetlenen ışığa orpinimi, içsel ışık denir. Ve içsel olarak kıyafetlenemeyen ışık, oradaki sınırdan ötürü o kendi kökünde kalır denir. İşte bu safhada sefirat sadece uzaktan bir aydınlanma alır. Buna ormakif, saran ışık denir. Ve Rab bize şunu açıklıyor. İgulim, çemberler en softan uzak olsa da, yani kendi aralarında büyük bir form eşitsizliği olmasına rağmen hala ondan uzaktan bir aydınlanma alırlar, saran ışık adı verilen. Bu ışık iki şekilde aydınlatır, hem genel hem de bireysel. Sovev, saran kelimesi genel saran ışıkla ilişkilidir ve makif kelimesi ise bireysel, o makifle ilgilidir. Rav, soru var mı? Evet.
המצב שנקרא איגול לא ברור.
Yani איגול safhası net değil benim için. Rav. Şimdi İgul'da net olmayan ne var? Şimdi İgul'dan önce de İgul var. Yani en sofun malhutu bir kısıtlama kararı veriyor her şeyin üzerine. Küçük, büyük bir şey değil. Her şeye yönelik eşit bir kısıtlama gerçekleştiriyor. Ne? Alıcı olmak istemiyor. %100 alıcı olmak istemiyor. O yüzden ışık oradan çıkıyor. Işık oradan çıktıktan sonra şimdi burada kliğinin içine ışık yeni bir şekilde girmeli. Sinor, yani çizgi vasıtasıyla girmesi ne demek? Yani ışığın alınışı belirli bir ölçüde oluyor. Özel bir türde, özel bir ölçüye göre. Yani çok muhakeme olmuş. Ne oluyor? Işık kliğin içine giriyor ve şu anda çember olarak kalıyor. Onu dolduruyor. Kliği belirli bir şekilde dolduruyor ışık. Yani ışık çizgi vasıtasıyla geçen. Yani çizgi ne? Yoşer muhakemesine sahip. Farklı niteliklere sahip. Yeni bir form alıyor ve igulü de aynı formda dolduruyor. Yani ışığı dolduran igul nasıl bir ışık? Yani kav vasıtasıyla, çizgi vasıtasıyla dolduran ışık. Yani burada ne yapıyor? Kavın çizginin niteliklerini alıyor. Arkadaş diyor ki, özellikle kav çizgi vasıtasıyla alınan safha net. Peki ışıkla kap arasında bağlayan şey ne? Yani eğer masah perde yoksa, şimdi o zaman çizgi mi, kav mı hesaplama? Yani ışıkla kap arasında nasıl bir bağ oluşuyor o zaman? Rav. Tamam, anlıyorum bunun net olmadığını. Soru bu. Çünkü igul görünüşte bir sınırı yok. Ama igula gelen ışık ne yapıyor? İgulü kendine göre ayırıyor. Çünkü o kliden daha yüce ya daha yüksek. O yüzden kliyi kendi niteliklerine göre dolduruyor. Bununla ilgili konuşacağız ve göreceğiz. Bu dünyalar meselesi. Yani İgulim'in kelimi ve Yoşer'in kelimi. Çemberler ve çizgiler. Yani bu netleşecek. Eyal diyor ki, yani saran ışığın aydınlatması bize aydınlatıyor diyebilir miyiz? Rab, bu farklı bir şey. Biz şimdi çizgiden bahsediyoruz. Çemberi dolduran. Kav İgul'ü dolduruyor. Saran ise İgul'ün dışında olan bir şey. Daha fazla soru var mı? Evet. Şimdi diyor ki ışık onun içselliğinde kıyafetleniyor ve sınır var diyor. Bu sınır ne? Rav, sınırlama. Sibika diyor ki neden? Neden sınırlama? Rav. Neden mi sınırlama? Çünkü artık ışığa benzer olamıyor. Sadece ışığı hangi ölçüde alabiliyor? İhsan edebildiği ölçüde. Eğer bundan fazlasını yapabiliyorsa sınır var. Diyor ki kökünde kalır ve uzaktan bir aydınlanmadır. Ormak ifadında diyor. Kök ne burada? Kök ne? Potansiyel mi? Rav. Şimdi bu ışıkta olan bir bağım var. Belirli bir kısmını alabiliyorum. İhsan etmek için. Bazı kısmını da alamıyorum ışığın. Yani ışıkta bağım olsa bile. O zaman ne oluyor? Uzakta kalıyor. Uzaktan yansıyor bana. Buna saran denir. Sibika diyor ki bunun sebebi ne? Rav. Bunun sebebi ne? Daha masahım yok. Ama ileride masahım olabilir. İhsan etmek için alırım. O zaman tamamıyla kendimi doldururum ışıkla. Evet. Evet, dünden gelen bir soru. Affınızı diliyorum. Saran ışık. Bir çemberi evrimsel olarak direkt ışığa mı çeviriyor? Rav, bütün ışıklar birbirine bağlı. Saran ışık, içsel ışık, tüm ışıklar. Belki 30 çeşit farklı ışık var öğreneceğimiz, belki daha da fazlası. Ama bizler sadece birkaçını öğreniyoruz, o kadar. O zaman ne soruyorsun şimdi? Yani onlar birbirlerine nasıl mı bağ kuruyor? Onların hepsi birbirine bağlı. Sonuçta hepsi birlikte tek bir ışık. Kliye yönelik birçok farklı fenomene bölünüyor ışık aslında. Peki neden kav çizgi çemberden daha altta? Rav, çünkü kav çizgi sınırlı. Işık değil mi dedi arkadaş? Rav, çizginin içinde ışık sınırlı. Yani bir igulden diğer igule geçirmede. Her igulün içinde sınırsız ışık var. Ama kavın içinde, çizginin içinde sınırlı. Kav onu sınırlıyor. Bir geçiş attı gibi. Mikrofonu ona ver. Şunu söyleyebilir miyiz peki? Çember kavın mı perdesini kullanıyor? Işığı aldı. Rav. Hayır, igulde masah yok. Arkadaş diyor ki, nasıl sınırlıyor peki kendini? Rav, kavla. kavla. Evet. Yani igul pasif olarak tanımlayabilirsin. Novosibirsk'ten Konstantin soruyor. Neden ışığın çizgisi kısıtlamadan sonra kalıyor? Nasıl yaratılan varlık ihsan etmenin zıttını hissediyor? Yani kısıtlamadan sonra nasıl bir ışık çizgisi kalıyor ve yaratılan varlık nasıl kendini tamamen ihsan etmeden zıt hissediyor? Rav, ışığın çizgisi kısıtlamadan sonra genişliyor. Çünkü bu eylem devam etmek zorunda ta ki son ıslığa kadar Gimartikun'a ve bu ışık çizgisi igulu etkiliyor ve igul ile kav arasındaki fark hissediliyor. Devam et. Bizler 40. sayfadayız. İbranice ister ışık onu saran ve ondan uzaklaştıran. Bize şunu anlatıyor. Bu or makif, saran ışık, çemberlerin en soft'tan aldığı, o aydınlatır ve sarar her taraftan. Tüm bu dört muhakeme behinotla, behine dalette bile içsel ışık aydınlatmaz ama hala uzaktan bir aydınlanma alır. En soft'tan gelen saran ışık vasıtasıyla. Bunun sebebi şudur. En sof da bir igul gibi olduğu için en sof ışığına çember, or agol denir. Çünkü o behinotlar arasında bir ayrımı yapmaz ve behine daleti de aydınlatır aynı zamanda. O yüzden onun aydınlanması, yani çemberlerin behine daletinin igulümü de uzaktan olur. Rav, soru var mı? Evet.
No. Varis. Tevarih otanu gamken.
Boker tov Rav.
Varis, bir kutsama ver bize dedi Rav. Günaydın Rav, sevgili dostlar, Dünya Kilisesi. Metin çok ilginç. Temel bir soru sormak istiyorum. Biz görüyoruz. Yaratılan varlık Cuma günü yaratıldı diyor. O zaman burada kısıtlamayı tanımlıyor. Ve kısıtlama yaratılan varlığın yaratılışı olmalı. Çünkü ışığı kısıtlıyor. Ama burada perdeden bahsediyor. Genel kısıtlama Rab. Bilmiyorum sen ne yaptın? Birçok konsepti karıştırdın daha gelmediğimiz. Cuma dedin, altıncı gün dedin. Burada ne yazıyor? Kısıtlamanın ötesinden nasıl bir çizgi genişleniyor? Yani bu üst ışık igule giriyor. Kav vasıtasıyla. Bundan bahsediyor. Yani kısıtlama olduğunda yaratılan varlık oluyor mu? Rav. Yaratılan varlıkla ilgili bir şey yazılmıyor. Yani bu noktada yaratılan varlığı ne olarak belirlediğimize bağlı. Göreceğiz bunları. Teşekkürler. Devam et. 60. kısım.
אם היה אור, מקבלים האור כמו קודם.
עוד סמך אור פנימי, עיין לאל באות יוד. עוד עין.
גם אם זה אישי על משקי ואוסיידק, מה שתקדה.
עוד עין, הצמצום והמסך שנעשה על בחינת דלת.
צמצום ומסך, כסתלמה ופרדה, בהינה דלתין, דורדינג'ה מועקה מנוזל נקונור, כי... Herhangi bir ışık almasın içine ve bu bir sınır koyar ışığa. Onun genişlemesini sınırlar ve o pehine deletin sınırında durur. Ve yaratılan varlık genelde aldığı şey kısıtlama şeklinde küçülür. Buna kitspa denir. Rav. Yani sınırlamalar. Hem üstten gelen hem alttan. Bir sonraki kısım Ari'nin kelimeleri. İgulimin 10 sefirotunun genişleme düzenine kava Adam Kadmon denir. 5. kısım. İlk igulde, ilk çemberde en yakındır en sofa ve bunu Adam Kadmon'un keteri denir. Daha sonra bu kav çizgi genişlemeye devam eder ve biraz daha genişler ve tekrar çember haline alır ve ikinci bir çember olur. Birinci çemberin içinde. Bu çembere ise hokma igulü denir adam katmanın içinde. Ve daha sonra daha da aşağıya genişler, tekrar çember olur ve üçüncü çemberi oluşturur ikinci çemberin içinde. Buna adam katmanın binası denir. Ve daha sonra genişlemeye devam eder. Aynı şekilde çember olur. Nihai olarak Malhut, adam katmanın malhutu olur. Ve bu şekilde on sefirot nasıl oluşturuldu? İgulün vasıtasıyla birbiri ardından. Tekrarla dedi Rav. Beşinci kısım. İlk igul, ilk çember en sofa en yakın olandır ve buna adam kadmonun keteri denir. Daha sonra bu kav, bu çizgi genişlemeye devam eder ve biraz daha genişler ve tekrar çember olur. İkinci çember oluşur ilk çemberin içinde. Bu çembere hokma çemberi denir adam kadmon. Ve daha sonra daha da genişler ve tekrar çember olur ve üçüncü çemberi oluşturur ikinci çemberin içinde ve buna bina çemberi denir adam kadmonun ve daha da genişlemeye devam eder, tekrar çember olur ve bu çember adam kadmonun malhutu adını alır ve bu şekilde on sefiratı açıkladık. Birbiri ardında çember halinde oluşan. Rav, net değil mi bunlar?
İgul keter ad igul malhut.
Şimdi keter çemberi var ve malhut çemberi var. Şimdi çizmek zorunda kaldım. Bunu hissettim. Net mi? Bununla ilgili sorular var mı? Şimdi burada kav var, çizgi. Ve burada da çember var. İgul. Tamam. Evet. Evet, oradaki adam.
Hello, Rad. I remember that you said that the diagram of the olamot.
Merhaba Rav. Şunu hatırlıyorum. Olamotların diyagramına baktığımız zaman çizgiler şeklinde bağ kurmasının yanlış olduğunu söylemiştiniz. Peki bunu nasıl çizeceğiz? Yani spiral olarak mı? Bunun doğru çizimi spiral şeklinde mi oluyor Rav? Şimdi diyor ki Asiye dünyası aşağı iniyor. Rav dedi ki anlamadım. Bu şekilde aşağı iniyor. Arkadaş dedi ki 4 gün önce şunu söylediniz. Yani grafikte olamotlar bir çizgi vasıtasıyla bağ kurması doğru değil dedik. Rav. Tamam. Yani bizler bu çizgiyi merkeze geliyor şeklinde. Bak burası merkez. Ve bazıları var diyor ki en sof ışığı daha da devam ediyor aşağıya doğru. Daha da aşağıya. Bu yanlış. Bununla ilgili neden olduğunu konuşacağız. Yani çizgi merkezi noktaya kadar iner, bu kadar ki kafan karışmasın. Eğer birisi merkezi noktadan aşağıya iniyorsa bu kitabı at bir kenara, yanlıştır. Yak onu, ne istiyorsan yap. Evet.
Toda. Kşeaor yored mi kol mi keter
ışık. O kotev keterden düştüğü zaman aşağıya. Diyor ki yani çizgi daha sonra çember oluyor diyor. Rav, çember oluyor. Şimdi bak bu ışık en soft'tan geliyor yukarıda. En soft var. Ne yapıyor? Kava, kav ne yapıyor? Geliyor ve çember oluşturuyor çizgiyi. Ve tekrar geliyor, aşağı iniyor, yine çember oluşuyor. Tekrar aşağı iniyor, tekrar bir çember oluşturuyor her seferinde. Ta ki oraya ulaşana kadar. Okey.
Ay kan mamaş. Sıkıcıyım lavi ot lekol ehad.
Ya diyor ki bu gerçekten de yani burada buradaki her kişiye bir renkli kutu kalem alacaksın anaokulundaki gibi ve ne yapacağız resimler çizeceğiz gibi. Evet. Miguel Arjantin'den soruyor. Şunu söyleyebilir miyiz? Çember bir sonraki derecenin potansiyeli, yoşer de bir önceki. Rav diyor ki, tamam söylediği şeyde bir şeyler var. İgulimler her zaman gizlidir, yok olur. Onlar sınırsız, daha yüce. Peki neden farklı derecelerdeler? Yani yoşer, çizgi onları farklı koyuyor. Aslında herhangi bir ayrım yok. Eğer yani çizgiler olmasaydı tüm çemberler birbirine dahil olur. Devam et. 40. sayfadayız İbranice metinlerde. En sof ışına yakın ilk çemberle ilgili. 10 sefirotun isimlerindeki muhakemeleri anlamalıyız. Bazen onlara 4 behinot ve 4 muhakeme deriz. Bazen onlara yehida, haya, neşema, ruah, nefeş deriz. Ve bazen onlara keter, hokma, bina, zer'am, pin, tabii kendi başına 6 sefirotu dahil ediyor ve malhut deriz. Özellikle kelimleri refer ederken yani yaratılan varlığın maddesi onu 10 sefirot yani alma arzasının içindeki 4 behinotla özellikle bu kelimlerin içinde bu kapların içinde kıyafetlenen ışığa nefes, dua, neşama, haya, yehida deriz. Ve bizler kelimlere refer ettiğimizde ama ışığın reşimosundan bahsetmek istediğimizde o zaman onları keter, hokma, bina, zerampin ve malhut olarak tanımlarız. Yukarıdaki 10 kabın orijinali keter, hokma vesaire o simsum dünyasından gelir. Kavın yani çizginin oluşmasından önce. Bu en sof ışığının 10 sefirottan ayrılmasından sorulur. Ve kaplar ışıklardan boş kalıyor ve 10 sefirot adını alıyor. Rab, kısıtlama dünyası. Daha öncesinde 4 behinot var, 4 safha. Bilinir ki ışık onlardan ayrılsa bile hala her çemberin içinde bir reşimo bırakır. Daha önce sahip olduğu ışıktan gelen. Başka bir deyişle çok küçük bir aydınlanma önceki ışıktan gelen her kabın içinde kalır. Ve bu aydınlanma bir özlem oluşturur kabın içinde ki kap herhangi bir dinlenme ve huzurda kalmasın. Ki tekrar bu ışığı çekmek için nitelikte ve niceliksel olarak bir özlem duysun. Buna reşimot adı verilir. Bilin ki 10 sefirot isimlerinin içeriği keter, hokma vesaire özellikle 10 kabın içinde kalan reşimonun dan gelir. Buradan ne öğreniyoruz? Tek bir arzu dünyalarda yoktur ki hem üstte olsun hem de altta olsun bu 10 sefirot yani çemberlerin 10 sefirotunda köklenmemiş olsun. Dünyevi cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan da bile olsa. Ancak herhangi bir arzunun özünde uyanması imkansızdır. Eğer yeterli bir doyum arzunun içinde gerçekleşmemişse. Rab, başka türlü arzu uyanmaz zaten. Bizler daha önce de netleştirdik bu kitaplardan birinde. Alma arzusu ışığın ilk sebebi değil. İnsanların düşündüğü gibi tam tersi. Işık ve doyum aslında arzunun sebebi. Aslında bu ihsan etme niteliğinin özelliği. Üst ışığın içinde olan ve alma arzusunu yaratılan varlığın içinde yaratan. Çünkü üsttekinin içindeki arzu ne oluyor? Zorlayan bir kuvvet oluyor alttakine yönelik. Rav. Ama kısıtlamadan sonra, ışık çıktıktan sonra bizim için önemli olan ne? Işığa yönelik bir eksiklik. Ve bu ilk. Her şey yukarıdan aşağıya. Ama bizim için önemli olan eksiklik alttan bu işi şahit mi? Bu sayede üst ışık bir sebep oluyor. Alma arzusunun dört behinotuna yönelik. Bu behinotlar, bu muhakemeler tüm dünyalarda oluşan arzuların kökü. O zaman bir arzu nasıl ortaya çıkacak bir sebep olmadan? Yani onu oluşturan üst ışık olmadan. Dünyada bir yaratılış var demek, yani onu yapan bir anne ve babasının olması. Şunu da bilmeniz lazım. Tüm realite ve bu dünyalara gelmesi gereken tüm yaratılış zaten en softa var. Daha da fazlası. Onlar tüm yüceliği ve mükemmelliğiyle orada var. O zaman görüyoruz ki ortaya çıkması gereken tüm arzular zaten en softa var ve onlar tamamıyla mükemmel ve bütün safhasında var. Yani onların doyumu, üst ışık, yani bu arzuları yaratan neyi ortaya çıkartıyor? Arzulara yönelik doyum, arzunun ortaya çıkması bu doyuma yönelik ve aslında ona sebep olan şey de bu. O zaman reşimo meselesini anlayabiliyoruz. Çemberlerin içinde kalan 10 sefirotta olan simsumdan sonra ve burada yukarıdaki 4 behinodaki 10 çemberdeki bu reşimo ne anlama geliyor? Onlar en softayken tüm arzuların dolduruluşu ve daha sonra bunların kaybedişi ne oluyor? Onların içinde iş deniyor. Bu sebepten dolayı onlar gerekli olarak bir öznemin içinde kalıyor. Daha önce sahip oldukları doyuma yönelik. Bunlara reşimot deniliyor. Yukarıda şunu söyledik. Herhangi bir arzunun oluşması imkansız. Hem üst dünyalarda hem dünyevi dünyada. Eğer çemberlerin 10 sefirotun içinde köklenmemişse. Burada iki kök var. Tüm bu dünyaların yaratılışın öncesinde olan kısıtlamadan sonra. Birinci kök, her arzı zaten tüm yüceliğiyle var. İşte bu en softa oluşan realite. İkincisi ise tamamıyla doyumdan boşanmış olan arzular, bunlara kısıtlama dünyası denir. Tüm kelim ve yaratılışın maddesi simsum dünyasından genişler. Bu şu anlama gelir. Onlar sadece boş kelim ve doyumlarını kaybetmiş olan arzular. Ancak bu arzuların doyumları en soft'tan gelir. Bu kökleri iyi hatırlayın. Çünkü onlar hatırlamak için en gerekli. Biz bu bilgeliği çalışmaya devam ettikçe. Rav. Kim reşimonun ne olduğunu açıklayabilir? Sen misin lütfen? Aslında sorumun bir parçası ama deneyeceğim.
Yani
ensof dünyasındaki bir reşimoyu çizgilerden igulüme kendini yansıttığı zaman Rav ne çemberi, basitçe reşimo ne, onu anlat.
Yok,
kavim, çizgiler, igulimler, neden yani komplike hale getiriyorsun ki, zorlaştırıyorsun? Sen söyle. Kli'nin ışığa yönelik özlemi. Rav, kabın özlemi. Yani kısıtlamadan önce. Rav, peki ışığa yönelik özlem ne? Rav. Arkadaş diyor ki kısıtlamadan önce doluydu. Rav diyor ki daha sonra, şimdi bu safhaya geri dönmek istiyor. Rav, ne demek bu safhaya geri dönmek istemesi? Şimdi bak, kabın içinde bir form vardı, ışığın doldurdu. Doğru mu? Mesela güzel bir şey tattın. Güzel bir şarap içtin. Ve ağzında bir tat kaldı. Herkes bu tadı hisseder mi? Tzvika. Peki geriye ne kaldı? Geriye kalan şey ışığın şekli. Affedersiniz, kabın şekli, ışığın sana düzenlemiş olduğu. Bu ışığın şekli, yani ışıktan gelen reşimo. Aslında ışık değil bu. Bu kaptan gelen reşimo. Alma arzusu bu doyumdan aldı. Sadece bu haz alma arzusu. Ne yaptı? Belirli bir has formu aldı. Buna reşimo deniyor. Bir şekilde böyle. Evet. 9. içsel ışık, orpinimi.
92
kısım.
Nimşah,
genişleme kelimesinin bir yer ve alanla ilişkilendirildiğini sanmayın. Kabukla ilgili olan her şey yukarıdan aşağı genişlemeyle ilgilidir. O yüzden daha arı olan daha üsttedir ve daha kabuk geniş olan alttadır. Bu formun tehinedalete olan yakınlığıyla değerlendirilir. 4. safhaya behine dahlede yakın olanın aviyutu daha büyük olur. Ve bu da ona en uzak olan ise daha zah, daha arı olarak kabul edilir. Ve nimşah kelimesi küçük, yani bir kabuk edinmesi, yani ışığın kabından. Hamşaha meselesi, genişleme meselesi ne zaman olur? Çünkü her sefiranın içinde içsel 10 sefirot vardır. Hem İgul'ün 10 sefirotunda hem de Yosher'in 10 sefirotunda. İlk keter oluştuğu zaman kan sadece 3 sefirotunda olur. Buna Yosher'in keterinin roşu denir. Ve bu İgul'ün Yosher'ında. Ve bunun içinde de 10 sefirot vardır. Yani bu İgulim'in keterinin 10 sefirotu sadece ilk üst sefirotunu, yani kavın keterinin ilk üst sefirotunu sarar. İgulim'in 10 sefirotu tamamıyla tamamlandıktan sonra üst ışık daha da aşağıya genişler. Bu şu anlama gelir. Kendi alt 7 sefirotunu oluşturur ki keteri 10 sefirot Yosher'le tamamlasın. Bu sebepten dolayı bu alt 7 sefirotu kavın keteri aşağıya doğru genişler ve daha da kabuk sahibi olur, daha kabuk olur. Daha sonra bu 7 alt sefirotun etrafında 10 sefirot igulimin olmamasının nedeni igulimin onlardan daha yüce, daha arı olmasından dolayı. Ve bilin ki daha üst olmak, daha arı olmak demektir. Bunun sebebini yukarıdaki açıklamaya göre anlayabiliriz. İgulim sefirotu daha önemli kavun sefirotundan. Çünkü igulimde masah yok. Ve kavın sefirotu ve masahı her sefirotun ortasında durur. Yani sefirotun ruşunun en son behinasında. Başka bir deyişle ilk üç sefirotun en son muhakemesinde. Her yoşerin sefirot içinde olduğu gibi. Ve ona da bu sefirotun roşu denir. Başka bir deyişle. Bu ilk üç sefirotun en son muhakemesinde durur. Yoşerin on sefirotunda. Ve bunlara sefirotun roşu denir. Bu neyi ortaya çıkartır? Masah, kavın sefirotun içine işbirliği yaptığı zaman sadece her sefirotun yedi sefirotun olur masahın altında. Ama ilk üç, üst ilk üç sefirot roşun içinde masahın üzerindedir. Bu sebepten dolayı onlar aynı behinada durur ve bu ilk üç sefirotun sebebi olur. Ancak alttaki yedi sefirot aslında egülümden daha kötü olan ve daha alt olarak sayılan tüm egülümün on sefirinden daha alt olan. Şöyle söylenir, dostundan daha kötü olan dostundan daha alttadır. O yüzden tüm igulimin on sefirotunun altındaki muhakemelerdir bunlar. İgulimin öneminden dolayı. Bu şekilde açıklandı. Nasıl bir boş alan olabilir her igulimin iki sefirotu arasında? Çünkü Sefira Yeşer'in yedi sefirasının genişlemesi. Çünkü İgülüm'ün her on sefirotası sadece kavun keterinin ilk üç sefirasını sarar. Ama keterin alt yedi sefirotu kavun İgülüm'ün keterinin on sefirotundan daha alttadır. Kavun bu yedi sefirotundan sonra kavun hokmasının sefirotları ortaya çıkmaya başlar ve o igulimin hokmasının sefirotları tarafından sarılır. Bu sayede keterin en son behinasıyla İgulimin hokmasının en son mehinesi arasında boş bir alan vardır. Ve bu alanda keterin alt yedi sefirotu İgulimin onları sarmadığı yer. Bu hokma ve bina arasında ve herhangi bir iki sefirot arasında da bu böyledir. Rav. Bunları çok kullanmıyoruz ama bu ilginç. Daha sonra bunları öğreneceğiz. Çünkü çemberler her yerde. Aslında bir fark yok. Üzerlerinde bir kısıtlama yok. Bir kural yok onları hükmeden. Çizgide olduğu gibi. O yüzden biz üst yönetim diyoruz, üst ilahi yönetim diyoruz. Bunlar hep çemberler, igulim vasıtasıyla. Ama bize yönelik, yani ben yaratılışı hissetmek istediğim zaman, ben opera etmek istediğim zaman, o zaman bana yönelik yoşer, kav şeklinde düzenleniyor. Şimdi her çemberin içinde ve çemberler arasında çemberleri bağlayan kavlar var, çizgiler. İgulimin garı roş denir. Zatte igulim ise kav. Ve keter çemberiyle hokma çemberi arasında da yoşer var, çizgi var. Hokma ile bina arasında da aynı şekilde. Ama en önemlisi Gar, çemberler ve zat ise yoşer genelde çizgi. Bununla ilgili birçok soru var. Bunları soru ve cevaplarda göreceğiz biraz. Yani biz bunları Rabaş'la konuştuğumuz zaman da çok zordu. Yani bu açıklamalar içine çok da girmeyeceğim. Çünkü çok soru var. Onların içinde yani anlamadığımızı söyleyebiliriz. Her akıllı bir insan ekleyebilir ama ben zeki değilim. Devam et. 100. kısım. İçsel ışık. Ya ilk igulun içinde ikinci igul olmak. Burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Herhangi bir hayali tanımlamalar yapmamak için yoşer ve igul ile ilgili ve bu bizi herhangi bir şeye düşürebilir. Şunu da hatırlamamız lazım. Direkt aydınlatma şu anlama geliyor. Işık Pehine Dalet'in üzerinde masah olan kaplara geliyor ve kapların içinde çember olur. Pehine Dalet'te masahı olmayan kaplarda. Pehine Dalet'in üzerinde masah olmazsa, yani igulim kaplarında, hala Pehine Dalet herhangi bir aydınlanma alamaz. Simsum Alef, yani birinci kısıtlamadan sonra. Bu böyledir. Çünkü igulimlerin içindeki tüm ışık kavun aydınlanmasından gelmesi gerekiyor. Buna direkt aydınlanma denir. Ve kavun ışığı Pehine Dalet'te hiçbir şekilde aydınlatmaz. Çünkü bu masahın kuvvetinden gelir, açıklandığı gibi. Bu sebepten dolayı igulimin Pehine Dalet'in içindeki ışık eksikliği kaplar yüzünden değil. Masah sahibi olmamalarından değil. Çünkü bu ilk kısıtlama yüzünden, onların üzerine işleyen. Çünkü birinci kısıtlamaya tüm igulimin kaplarının dört behinotu tüm derecelerde eşittir. Herhangi bir küçük büyük ayrımı olmadan. Tam tersi, Pehine Dalet'in içinde var olan karanlık, kavdan gelen ışık vasıtasıyla oluyor. Çünkü orada aydınlatmıyor, yukarıda bahsedildiği gibi. O zaman şunu anlayabilirsiniz. İgulim, ışığı kan vasıtasıyla aldıktan sonra, orada bir ayrım oluyor derecelerin arasında. Küçük büyük diyor ve aynı zamanda da İgulim'in içindeki 10 sefirotta. Çünkü Zer-Ampin daha yüce ve daha önemli oluyor Pehine Dalet'ten, yani Malhut'tan. Çünkü Malhut'un içinde bir ışık yok. Ama Zerampin içinde bir ışık var. Çünkü o Behina Gimel. Benzer olarak İgulim'in Bina Sefirası'nda Zerampin'den daha büyük ışık var. Çünkü Zerampin'den Malhut'a uzaklığından daha uzak. Bakın şunu hatırlamamız lazım. Tüm bu dereceler kaplar tarafından değil, aldıkları kavun ışığından ötürü. Rab, şimdi bu çemberlerin, igulimlerin içinde bir fark yok. Onlar hepsi en softa. Nerede oldukları fark etmez. Ama onlara gelen çizgi ve onlara dolduran çizgi kenarına fark yaratıyor. Yine perden Sergey soruyor. Ya igulin masaha sahip olmaması ne demek Rab? Bir perde yok, masah yok. Alma arzusu açık. Herhangi bir ayrım yapmadan. Ki ne geliyorsa içine geliyor, ne gelmiyorsa gelmiyor. Meksika'dan Antonio soruyor. Tüm igulemlerin içinde sefirot nasıl ortaya çıkıyor Rab? Merkeze yönelik. Şimdi bir çemberin içinde çember, onun içinde çember olarak düşün. Jose Manuel soruyor İspanya'dan. Ne demek ışığı reject etmek, itmek, geri itmek? Rab. Eğer yaradan bütünleşmeye ulaşırsak bizim yararımıza, bize ışık veriliyor ki bizler ihsan etmek kaplarını geliştirelim ve onların içinde kendimizi yaradanla eşitleyelim. Okey, sen sor.
Rav, em efshar lagid she kav
şunu söyleyebilir miyiz? Kav, çizgi ve Şimo ile bir ilişkili mi? Ve igul ise de ifşa olan buydu, oyun mu? Rav. Hayır hayır, bizler burada reşimolardan bahsetmiyoruz. Reşimot alttan yukarıya olan bir çalışma. Bizler igulün ve kavların içinde bundan bahsetmiyoruz. Bekle, daha bizden uzak onlar.
Bizler
diyoruz ki her zaman kli ve bir ışık var. Şimdi kli ışıkla doluyor ve ışık onun içine bir şey bırakıyor ve oradan geri çıktığında belirli bir reşimo bırakıyor kabın içinde. Peki reşimot nerede ortaya çıkıyor? Yani Rav. O kadar çok reşimot yok. Sen kafan karışıyor kırıldıktan sonraki kaplarla ilgili. Burada çok reşimot yok. Işıktan gelen bir reşme var. En softtan geliyor, ışık onu dolduruyor. Ve daha sonra kaptan ayrılıyor. Yani bize tüm bu anlattıkları, yani reşimot kalıyor diyor. Ne demek reşimotun kalması? Nerede tüm muhakemeler? Rav, kısımların içinde ortaya çıkan ışık bir reşime bırakıyor. Reşimot ne? Kabın şekli, birkaç dakika anlattığım gibi. Kabın şekli, ışığın şeklini alıyor kendi içine. Ve bu şekil kalıyor. Ama daha sonra diyor ki orada sefirot var, kav var, igulim var diyor. Bekle bekle. Şu anda daha perdeyi, yansıyan ışığı öğrenmedik. Yani buradan çizginin nasıl oluştuğunu. Burada daha detaylara inmedik. Arkadaş diyor ki yani tüm bunları nasıl ilişkilendireceğiz? Nerede hepsi? Rav. Nasıl anlatayım? Bir yer. Yer demek arzu demek. Yani Yaradan'ın yarattığı arzunun içinde. Yani bir arzu var. Bunu mu resmedeceğiz? Her şey orada mı oluyor? Yani bunu hissi olarak nasıl resmedeceğiz? Nerede resmedeceğiz bunu hissi olarak? Rav, şimdi bana niye serzenişte bulunuyorsun? Ben doktor değilim ki. Yani nasıl bir edinimden yazılmış? Şimdi ıslaklar atsilütte diyoruz. Şimdi burada herhangi bir dünyalar arasında bağ bile yok gibi. Rav. Yani şikayetlerinizi anlamıyorum Ari'ye ve Bağ-ı Sulam'a yönelik. Yani şikayetiniz ne? Yani onların yazdıklarını anlamıyor musunuz? Tabii ki anlamayacaksınız. Ne diyorlar bize? En sofun malhutu kendini kısıtladıktan sonra, yani alt olduğundan değil, tam tersi derecelerde yükseltmek için yapıyor bunu. Ve daha sonra çemberler oluyor ve onlarla birlikte yoşerler, çizgiler. Tasın ikinci kısmı çemberler ve çizgiler. Şimdi bizler çemberlerden öğreniyoruz. Tabii ki çemberleri çizgiler olmadan öğrenemezsin. Çok yakında öğreneceğiz. Perde ve yansıyan ışık çemberi düz çizgiye çeviriyor. Bu çok özel bir alma formu.
Rav, begadol, lilmod mikol ze safa shel ma'arechet ha'yachasim ben ha'tachton la'elyon ha'kesher.
Yani bu ya üstle alt arasındaki bağ sistemlerinden bahsediyor burada. Peki bunları nasıl alacağız Rav? Bunları öğren, daha sonra stabilize edersin Rav. Svika diyor ki şikayet etmeyeceğim. Sadece soruyorum. Yani burada anlattıklarını anlamamız için edinim sahibi olmamız lazım. Hayır dedin siz daha önce. Yani siz Rabaş'ta çalışırken hiçbir şey anlamıyorum bu çalışma şeklinden. Yani edinimde mi olmamız lazım bunları anlamak için? Ya edinimde olmayı mı soruyorsun? Svika diyor ki ne yapmam lazım çalışmada? Şimdi 10 sefirotu çalışıyorum. Ne yapmam lazım? Düşüneyim mi Rav? Her zamanki gibi. Bilmiyor musun ne yapacağını? Niyet. Islah eden ışığa yönelik. Bu anlamaktan daha mı önemli? Rav diyor ki anlamayacaksın zaten. Ama dediniz ki teknik olarak anlayabilirim Rav. Hayır, akla sahip değilsin bunu anlamak için. Sivika diyor ki ama sizinle birlikte bir adam çalışıyormuş. Ama çok iyi biliyormuş metinleri dediniz. Rav, Vasılam da yazar Kudüslü Kabalistler hakkında. Peki on sefirotu nasıl çalışacağım yani herhangi bir edinim olmadan? Yani sorduğum şey teknik olarak soruyorum, sistematik bir şekilde mi? Rav. Yani ıslah eden işi düşün. Sen sadece gimatreyi ve diğerlerini düşünüyorsun. Sivika diyor ki yani bu çalışma tekniği mi Rav? Yani çalışmadan ne almak istediğine bağlı dedi Rav. Sivika diyor ki biz çalışmadan ne istiyoruz? Rav diyor ki bilmiyorum, kendine sor. Herkes kendine sormalı. Ben çalışmadan ne istiyorum? Sen değil, biz. Bizler ıslah eden ışığı istiyoruz. Sadece bu. Gözlerimizi, kalplerimizi açsın ki o zaman ne yazıldığını görelim. Daha öncesinde hiçbir zaman bilemeyiz ne yazıldığını. Görüyorsun tüm akıllı olanlar. Etrafta zıplıyorlar ve anlamadığın için şikayette bulunuyorlar. Tabii ki anlamayacaklar. Güzel bir şey. En sonunda anlamayacaklarını anlamışlar. Ve anlamayacaksın zaten. Senden ne haber?
Rav, איך מחשבת הבריאה שנמצאת בעיגולים?
Rav, nasıl yaratılışın düşüncesi igulimde olan hissiyatlar oluyor, doyumlar oluyor ve ne yapıyor? İguli yöşere çeviriyor. Rav diyor ki yansıyan, yani kısıtlama, perde ve yansıyan ışıkla. Güzel, Hayfa.
Leonid miştadel argish evdel ben or sovev ve or makiv ve şoel.
Yani saran ışıkla yani saran ışık igule yönelik orpinimi diyebilir miyiz? Hayır hayır. Saran ışık, içsel ışık, bunlarla öğreneceğiz daha ileride. Şimdi daha yeni başladık tasa. Biraz başlangıçtan sonra üzerlerinden geçelim. Ama en önemli şey, tekrarlıyorum, sürekli olarak yani ıslah eden ışık nerede? Evet, Salt Lake City.
Hello, good morning.
Merhaba, günaydın.
Got a question from Avi Moyle in Los Angeles.
Los Angeles'tan Avi soruyor.
I don't understand anything.
Hiçbir şey anlamıyorum. Peki önemli olan ne? Yani entelektüel olarak anlamak mı dersi veya onlu grubuma yönelik dua mı edeyim veya tüm dünyadaki onlu gruplara yönelik? Rav. Yaradan'a dua et.
Zeyş kaze musak leitpalel lezanav shel sus. Ken? Ha? Zanav ze nikra.
Yani böyle bir şey vardır. Atın kuyruğuna yönelik dua etmek denir. Böyle bir konsept var. Yani adam hastadır, bir şekilde dua eder. Böyle bir gelenek var. Şimdi bizler sadece ıslah eden işin beklentisi oluyoruz, içinde oluyoruz. Ama bununla birlikte ıslah eden işin beklentisi içindeyim. Ama tabii ki ben öğrenirken, öğrenme vasıtasında ışığın talebinde bulunuyorum. Çok özel bir form. O yüzden sadece oturup ışığın beklentisi içindeyim diyemezsin. Beni yalnız bırakın, ben ışığın beklentisi içindeyim diyemezsin. Bu tüm farklı farklı metinlerde kıyafetlenmeli. Tasta, makalelerde, şamatide, çalışmada yaptığımız her şeyde belirli bir bilgelik veya eylemin üzerinde kıyafetlenmek zorunda bu beklenti. Net değil mi? Tamam, şarkı söyleyelim o zaman hep birlikte. Sevgili dostlar, bir şarkı söylüyoruz hep beraber. You and me, right here and now we are holding you up. We shall do and we shall hear. That's all we know. There's none else besides him and we won't let go.
It's coming true, we are breaking through, we are holding you up. We're marching arm in arm, hand in hand, out of this desert into a new.